Pós Time. Time.
Türk futbolunun can kurtaranı Coşkun Özarı. Türkiye'de futbol 1950'lerin ilk çeyreğine kadar daha çok İstanbul sınırlarında popülerdi. Dolayısıyla ülke geneline yayılmış bir futbol rekabeti söz konusu değildi. 50'lerde özel sektörde yaşanan gelişmeler ve beraberinde gelen kentleşme göç olgusuyla birlikte büyük değişimler de yaşandı. Bu durum Türk futbolunu da derinden etkileyecekti. Nitekim futbol Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar hızla yayıldı. Aynı dönemde kulüp yönetimleri, yeni transferler ve taraftarlık kavramı da büyük önem kazandı. Nihayet futbol için gerekli olan rekabet ortamı hazırdı. İşte o dönemin en ünlü oyuncularından biri de Galatasaraylı Coşkun Özarı'ydı. 1953-59 arasında Galatasaray'da forma giymiş, büyük başarılara imza atmış, hatta unutulmaz Macaristan galibiyetimizde ter akıtmıştı. Ancak kabul etmek gerekir ki o devir eşsiz yetenekleriyle öne çıkan bir dizi yıldızın da devriydi. Coşkun Özarı ise daima takım içi arkadaşlık dengelerini kurmakta gösterdiği başarıyla da anılıyordu. Bu özelliğinin fazlaca öne çıktığını fark ettiği an futbolu bıraktı Coşkun Özarı. Çünkü artık teknik direktör olmak istiyordu. Önce İngiltere, daha sonra İtalya'daki antrenörlük kurslarına gitti ve Türkiye'nin ilk diplomalı teknik direktörü oldu. İlk görevine yetiştiği takım olan Galatasaray'da başladı. Burada efsanevi teknik adam Gündüz Kılıç'la çalıştı. Bu deneyim onu milli takım teknik direktörlüğüne kadar taşıyacaktı. 1971'den 1976'ya kadar çalıştığı milli takımla birlikte sürpriz galibiyetler de aldı, ders niteliğinde maçlar da kaybetti. Yıllar süren Galatasaray ve milli takım tecrübelerinden sonra 1980'de Adana Demirspor'la anlaştı Coşkun Özarı. Burada 1981-82 sezonunu ligde 6. sırada bitirmiş ve neredeyse Adana'da kral ilan edilmişti. Adana başarısının yarattığı sükse Türkiye Futbol Federasyonu'nu da çok etkilemiş ve Özarı'yı milli takımı 1984 Avrupa Şampiyonası'na hazırlamak üzere yeniden göreve çağırmıştı. 1986'da milli takımda son kez göreve geldiğinde ise hazırlık maçlarında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktörlük kariyerine son verdiğini açıkladı Özarı. Kendisine ne zaman ihtiyaç duyulsa Türk futbolunun imdadına adeta bir can kurtaran gibi yetişen ve görevini her daim büyük özveri ve ciddiyetle yapan bir teknik adamdı Coşkun Özarı. Ancak veda zamanı geldiğinde kendi açtığı bir devrin kapısını yine kendi elleriyle kapatmasını da bilmişti. Bu unutulmaz futbol adamı geride nazik, ölçülü ve pozitif bir İstanbul beyefendisi imajı bırakarak 22 Haziran 2011'de aramızdan ayrıldı. Coşkun Özarı'yı daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için yaşanmış bir anekdotla yazının sonunu bağlayalım. Coşkun Özarı, rakip takımları analiz etmek üzere yurt dışına gider. Sıra kalacağı otelin parasını ödemeye geldiğinde federasyonun kendisine verdiği harcırahın yetersiz olduğunu anlar. O an yapılacak tek şeyin yurt dışında çalışan kardeşinden yardım istemek ve konuyu büyütmemek olduğunu düşünür. Neticede kardeşi gerekli parayı gönderir ve otel sorunu çözülür. Ancak Coşkun Özarı yaşadığı bu zorluğu federasyonla bile paylaşmaz. Hatta hiçbir şey olmamış gibi davranır. Bu durum dönemin şartlarını ve Coşkun Özarı'nın yüksek karakterini ortaya koyması bakımından da yaşanmış sayısız hikayeden sadece biridir. Efendim merhaba, Spor Daima'ya Özkan Pekesi'nin kaleminden çıkan Coşkun Özarı metnini sizlerle canlı yayında okuyarak başladım. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten, telefon hattımızda Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler var. Mikrofonun başında da Spor Daima ekibinin prodüktörü, sunucusu ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Ve şimdi hemen Ahmet Hoca'ya bir merhaba diyelim. Özkan'ın yazdığı metin üzerinden Ahmet Hoca'mın saptamalarını alalım. Arada da tabii ki Özkan'a da merhaba diyeceğiz. Sevgili Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz değerli hocam, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Sesiniz biraz yorgun geliyor, böyle haftanın 5. çalışma gününün yorgunluğu mudur bu? Yoksa üniversitelerin bir temposunun yorgunluğu mu?
Bu biraz hem üniversiteyi açtık hem de arada yetiştirmem gereken bir iki yazı vardı, onlarla uğraştım. O yüzden biraz yorgunluk gerçekten.
Yeni eğitim yılınız hayırlı uğurlu olsun sevgili sağ hocam olun, bu arada. Sevgili dinciler, sizler biliyorsunuz ben her seferinde tekrar etmiyorum ama şimdi vesile olduğu için hemen ileteyim. Ahmet Talimciler hocamız İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde profesör doktor ve aynı zamanda her programda vurgulamaya çalıştığım gibi Türkiye'de iki elin parmaklarını bulmayan spor sosyoloğu bir isim. Dolayısıyla Ahmet Hoca'nın söyleyecekleri her zaman hepimize ufuk açıcı çerçevede. Bu arada bir kitap da çıktı herhalde değerli hocam.
Evet, yakında birkaç önümüzdeki hafta çıkacak Saçmanın İktidarı diye sosyal medya ve iletişim üzerinden yazdıklarımla ilgili bir kitap çıkacak. Önümüzdeki ayın ortasına doğru da eğitimle ilgili bir kitabım daha çıkacak. İki kitap arka arkaya geliyor.
Evet, üretmek ne kadar anlamlı, ne kadar manidar, ne kadar kıymetli değil evet mi hocam? İnsanlar ölüyorlar ama yazdıkları, ürettikleri kalıyor. Bunu bütün toplumun, özellikle de genç kuşakların daha iyi idrak etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, huysuz ihtiyarlık mı yapıyorum?
Yok, doğru yapıyorsunuz. Siz de zaten zaman zaman bunları konuşuyoruz. Öyle ya da böyle okumak insan için gerçekten çok farklı bir pencere açıyor ve o açılan pencerede içeri girdiğiniz anda bambaşka bir dünya, bambaşka dünyalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu açıdan da ben hepimiz açısından, özellikle gelecek kuşaklara bırakabileceklerimiz açısından da okumanın, kitapların sarılmamız gereken yegane şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu da zaten sık sık öğrencilerime de tavsiye ediyorum.
Peki o tavsiyen karşılık buluyor mu değerli hocam?
Bazılarında buluyor. Yani az sayıda da olsa buluyor. Bu bile bir anlamda insanı sevindiriyor diyebilirim.
Ne kadar güzel. O zaman hepimizin amacı bu azı çoğa çevirmeye çalışmak, evet, değil mi hocam? Sporda da, işte sanatta da, kültürde de, üretmekte de. Şimdi Özkan, sen de dinledin. Çok güzel bir başlık atmış bence. Çok vurucu bir başlık atmış. Biz her programda buna atıf yapıyoruz biliyorsun. Üçümüz de, sen de, ben de, Özkan da yarım asrı devirdik ya da onun eşiğinde olduğumuz için. Hani sen bizlere göre birazcık daha gençsin. Ama bu anılan isimlerin çoğunu çok net olarak hatırlıyoruz. Evet. Ve Türk futbolunun can kurtaranı tabiri, Özkan'ın koyduğu tabir, Coşkun Özarı'yı bence dört dörtlük tanımlıyor. Ne dersin?
Kesinlikle haklısınız. Katılıyorum. Yani Coşkun Özarı isminin bende de uyandırdığı, yani düşündüğümde gerçekten Türkiye'de futbolun özellikle 70'li yıllarda ve ardından işte 80'li yılların başında yaşadığı dönüşüm sürecinde Coşkun Özarı çok önemli bir yerde duruyor. Hı hı. Ve yine metin içinde Özkan Bey'in başvurduğu cümleler, öne çıkarttıkları bence çok çok anlamlı. Çünkü özellikle son bir anekdot olarak vurgu yaptığı, yani o harcına meselesi, hani bir önceki programda da konuşmuştuk. Şimdi de kıyaslanmayacak kadar farklı bir ortam söz konusuydu.
Tabii. Yani yokluklar futbol, yokluklar değil mi? Her manada.
Her zaman böyle çok büyük paraların döndüğü, işte çok rahatlıkla yaşanan, işte formaların değiş tokuşa böyle bir alan değildi. Hatta forma kolay kolay verilmezdi bile. Yani sadece ve sadece eğer denk gelirseniz bir şampiyonluklarda falan verilirdi. Başka türlü bulamazdınız o formaları. O yüzden buradaki o harcırah meselesini özellikle ön plana çıkartması bence çok önemli. Çünkü Coşkun Özarı aynı zamanda doğmuş olduğu tarihle de, yani 1931 yılında dünyaya geliyor. Yani Türkiye'nin o yokluk yıllarını gören, yaşayan, bunu bizatihi deneyimleyen bir karakter olarak da hayatı boyunca da bunun içerisinde devam ediyor. Yani öyle bir kuşaktan geliyor. Benzer şekilde sizin de gayet iyi bildiğiniz rahmetli babanız, anneniz, aynı şey benim için de geçerli. Özkan Bey'in ailesi için de. Yani o kuşak bütün bunları bizzat yaşadığı için hayatları boyunca da bunu uygulamaya devam ettiler ve devlet onlar adına daima ne olursa olsun sahiplenilmesi gereken bir karakter olarak orada
çok
durdu.
Doğru, çok doğru.
Coşkun Özarı da bunu hiçbir zaman için şöyle bir anlayışla ön plana çıkartmadı. Ya beni devlet gönderdi. Gereğini yapmalı. Yok böyle bir şey.
Ben devletten alacağımı mutlaka alırım demedi değil mi? O gözü tokluğu gösterdi
kesinlikle.
Diyorsun.
Yani hatta çoğu kez bu devlet bizim için fazlasını bile yaptı. O yüzden biz elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekir. Anlayışıyla hareket eden bir kuşaktan bahsediyoruz.
Çok doğru. Çok
ve Coşkun Özarı için söylenmesi gereken bence en önemli noktalardan bir tanesi şu. Yine metin içinde Özkan Bey'in özellikle vurguladığı için oraya göndermede bulunacağım. Yani çok kaliteli ayakların futbol oynadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir çırpıda Türkiye'nin hemen hemen her takımından, işte Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, diğer takımlardan sayabileceğimiz isimler var. Ama burada Coşkun Özarı bunu çok erken fark edip kendisini hızla Jübile'ye doğru götürüyor ve ardından Türkiye'de o ana kadar yapılmayan bir şeyi yapıyor. Önce İngiltere'ye gidiyor, sonra İtalya'ya gidiyor. Antrenörlük diplomalarını cebine koyuyor, yabancı dilini cebine koyuyor ve öyle gelip kendi oynadığı takımda, arkadaşlarıyla beraber top koştuğu takımda antrenörlük yapmaya başlıyor. Ardından milli takıma doğru yükseliyor.
Şimdi yani bu çok önemli bir psikolojik ve sosyolojik tahlili yapıyorsun hocam. Araya girdim, sen devam et. Yani kişinin kendini tanıması ve bilmesinin çok müşahhas, çok somut bir örneği Coşkun Özarı. Yani benden çok daha iyiler var. Ben orta kararım ama ben teknik direktörlükte, insanları birbirine tanımlamada, organize etmede farklı meziyetlerim var. O zaman ben o kanaldan gideyim diyor. Doğru mu tanımlıyorum?
Ya, tam da bunu söylüyorum. Yani Coşkun Özarı aslında hani bize şu son 15-20 yılda kişisel gelişim kitapları böyle patlamalar yaptı ya, işte kendinizi bulun. Coşkun Özarı aslında 1950'lerin sonuna doğru kendisinin ne olduğunu çok iyi analiz edip bunun üzerinden giderek kendini bambaşka bir alana doğru götüren bir karakterden söz ediyoruz. Ve iyi ki de götürmüş ki onun sayesinde Özkan Bey'in attığı o harika başlıkta olduğu gibi Türk futbolunun bir can kurtaranına sahip olmuş.
Aslında hocam çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani kişi kendisiyle ilgili doğru adımlar attığında onun hani ekonomide dış fayda diye bir tabir vardır. Dış faydasını bütün toplum da yaşıyor. İşte Türk futboluna bir artı olarak geri dönüyor Coşkun Özarı'nın kendine yaptığı yatırım. Bu da ülkeye bir katkı manasına geliyor.
Doğru. Mesela Coşkun Özarı o dönemde futbol oynayabilir miydi? Daha fazla rahatlıkla oynayabilirdi. Milli takımda da oynardı. Oynadı zaten. Ama çok daha iyisini yapmanın ötesinde belli bir standartta devam edecekti belki. Ama bunun karşısında yaptığıyla bugün geriye dönüp andığımızda bambaşka bir yerde duruyor tarihte. Yani bu açıdan Coşkun Özarı hakikaten çok farklı bir işi hayata geçirebildiği için de bence çok çok önemli bir antrenör. Yani orada Özkan Bey'in tercihleri içerisinde geçen hafta konuştuğumuz
Adnan Süvari hocamız,
Adnan Süvari gibi Coşkun Özarı da hakikaten çok müthiş bir karakter ve tarihte gerçekten çok önemli bir iz bırakmış bir karakterden söz ediyoruz.
Çok doğru hocam, çok doğru. Şimdi sen hani o son gelişim kitapları, kişisel gelişim kitapları şu bu dedin ki bunların da birçoğu zaten aslında gerçek odağı kaybettirir ve insanlara hayal satarlar.
Evet.
Sen de biliyorsun bunu. Burada Coşkun Özarı'nın 1950'lerde, 60'larda yaptığı çok önemli bir şey. Yine bugünün tabiriyle inovatif davranıyor, yaratıcı davranıyor ve kendindeki farklı noktaları öne çıkararak bir rol modeli oluyor. Seninle bir virgül koyalım. Özkan da hatta. Özkan'cığım, Cem'ciğim böyle oluyor. Şimdi senin metninle başlayınca biz biraz Ahmet Hoca'yla senin kulaklarını çınlatalım istiyoruz. Belki sana telefonda daha az söz düşüyor gibi oluyor. Ama aslında senin kotardığın metinle biz dinleyicilerimizi selamlamış oluyoruz. Umarım ve dilerim ki bize gönül koymuyorsundur.
Hiç öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Hatta daha da fazla benim de yararlanmam söz konusu. Bu arada çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Bir iki katkı yapmak isterim.
Lütfen, lütfen.
Şimdi hani kendisiyle çok iyi tanıdığından bahsettik ya. Bunu aynı zamanda deklare eden de biri. Mesela Metin Oktay Galatasaray takımda transfer oluyor. Şöyle açıklar kendisi. Metin bizden küçüktü. Biz ona ağabeylik yaptık. Fakat öyle bir adamla karşılaştık ki kendi tabiridir bu. Vücudunun her yeriyle futbol oynayan bir kişiyle karşılaştık. Devamında şunu söylüyor mesela, diyor ki İskandiyar gibi bir kanat oyuncusu, Suat Mamat gibi bir forvet ya da Kadri Aykaç gibi bu kadar çalışkan bir oyuncuyu görmemiz mümkün değildi diyor. Hani işte daha bir sürü de isim var hocamın da söylediği.
Hatta Cemal Süreyya da biliyorsun bademciyle bile top alır der Metin Oktay için. Böyle bir şair benzetmesiyle o kadar top üstadıdır, futbol topunun üstadıdır diye tanımlar Metin Oktay'ı Cemal Süreyya.
Çok da doğru bir tanımdır zaten. İşte dediğim gibi Metin Oktay'ın yanında farklı isimleri de bir yere koyuyor ve bunları söylüyor. Dolayısıyla kendisinin hangi noktada olduğunu biliyor ki kendisi Macar, o ünlü Macar galibiyetinde bile bir milli takımda formasıyla sahada zaten. Hem futbolcu olarak hem de bütün futbolcu arkadaşlarını çok iyi tanıyan ve kendisinden son derece emin bir kişilik var karşımızda. Ben hemen şuraya doğru geçmek isterim. Aynı zamanda ülke futbolunun da ne durumda olduğunun farkında. Yani nasıl kendini tanıyor ise ülke futbolundan ne durumda olduğunu biliyor. Belki de teknik adam olmasının altına yatan sebeplerden bir tanesi bu. Bir kere her zaman çok da zor bulunan bir şeydir bu. Karakter özelliğidir. Çok pozitif. Sürekli bir uzlaşmacılık var. Çok nazik bir kişilik. Mesela onun çıktığı maçları hatırlarsınız. Yani bunu kabul etmek gerekir ki mesela şöyle bir dönemde o V-Top ağlarımızda,
evet,
fikirlerimizde evet, bunu çok duyardık. Ama hangi maç çıkarsa çıksın Coşkun Özer'i, biz yeniden bu ülkenin vatandaşları olarak TRT ekranları karşısına geçtiğimiz zaman sanki o maçlar hiç oynanmamışçasına aynı şeyle böyle heyecanla büyük bir tutkuyla izlerdik milli maçları. Tabii ki yine öyle izliyoruz ama mesela Coşkun Özer'de bu vardı. O meşhur Avusturya maçında mesela 3 gol attığımız zaman şu eliyle bir geriye doğru bir hızlı gelin diye futbolcularına bir işareti vardır. Bir seferinde de ayağını aşil tendonunu kopartıyor tenis oynarken. Ve şeyle çıkıyor koltuk değneğiyle. Golü attıktan sonra bu sefer koltuk değneğiyle aynı hareketi yapıyor. O dönemin basında çok yansımıştı fotoğraf
olarak. Özkan, bu Avusturya 3-1'di değil mi? 3-1 biten.
Evet 3-1.
Bir gündüz vaktiydi. Yıl böyle 84 falan diye hatırlıyorum.
Evet,
doğru
mu? Tam da öyle işte.
Liseden çıkmıştık biz. Dersimiz bitmişti. Yolda bir kahveden sevinç çığlıkları geliyordu. Biz de hemen daldık. Gollerden sonuncusuna yetişmiştik. Gözümün önüne geldi sen anlatırken. Birden paylaşayım istedim.
İşte o başarılı maçlarından, yani bizi şaşırtan maçlarından da bir tanesi de şey var. Zaten onun kariyeri dediğim gibi metinde de yazmaya çalıştım. Yani çok sürpriz galibiyetlerin çok ciddi ders niteliğinde de mağlubiyetlerin alındığı dönemlerdi. Ama Türk futbolu bir şekilde kendini daha iyi tanıdı ki ondan sonra bayrağı devrettiği farklı isimlere de hep yardımcı olmuştur. Çünkü emeklilik döneminde gazetecilik yaptı kendisi. Hep futbolun içindeydi. Hani her zaman da başvurulan bir duayendi. Söylemek istediğim ki şöyle girdik söze. Kendisini çok iyi tanımlayan, konumlayan ve o şekilde kendini eğiten. Ama ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Türk futbolunda nerede olduğunu bildiği için neler yapılması gerektiği konusunda çok bilgili olan, onları yapan ama bütün bunların hepsinin oturması için, yani Türk futbolunun deyim yerindeyse bu demlenebilmesi için ciddi anlamda bir efor ve bir emek sarf etti Coşkun Özer.
Çok doğru. Ahmet Hocam hatırlarsın sen de maçlardan sonra o Coşkun Özer'in rahmetli dingin, sıfır ego, evet, maksimum tevazuyla durumu özetleyen ve genellikle de sonucun negatif olduğu, bizi üzecek sonuçların olduğu maçlardaki o bakışını, ifadesini neler söylersin?
Şimdi bir sefer hakikaten Coşkun Özer'in antrenörlük yaptığı dönemin boyunca hatırladığım son derece sakin, mütevazi
ve konuşurken o beyefendiliği karşı tarafa geçiren bir insan figürü hep vardı.
Değil mi?
Yani galip geldiğinizde bunun olması normaldir ama az önce Özkan Bey'in belirtmiş olduğu gibi yani şimdi 8-0 gibi mağlubiyetler de var o dönemde.
İngiltere mağlubiyeti değil
evet.
mi hocam?
Şimdi böylesi mağlubiyetlerin de olduğu bir dönemden söz ediyoruz. O yüzden hakikaten onu koruyabilmek yani o duruşunuzu koruyabilmek, o hitap tarzınızı muhafaza edebilmek kolay bir durum değildir.
Tabii.
Ve Coşkun Özal'ın bunu aynen sürdürdüğünü gördük. Yazarken de öyleydi. Çok farklı bir kuşağın temsilcisi olarak bütün bunları ortaya koydu. Konuşurken de öyleydi. Ve takımı oynatırken de öyleydi. Gerçekten yani düşünsenize aradan zaman geçiyor. Size diyorlar ki size ihtiyacımız var. Tabii diyor. Ne olursa olsun hemen gelmeliyim. Ve gidiyor. Sonra Allah sonuçlar üzerine ya işte kusura bakmayın sizi gönderiyoruz falan o dönemde bu şimdiki gibi de değil. Yani gidiyor ama hiçbir gönül kırıklığı yaşamadan elinden geldiği kadar destek olmayı da sürdürüyor. Yani hani şu tabir hocaların hocası tabiri gerçekten müthiş bir tabirdir. Ve Coşkun Özal'ı bu açıdan az önce konuşmanın ilk kısmında da belirtmiş olduğum gibi futbolculuğundan çok daha fazla teknik direktörlüğüyle ülke futboluna müthiş bir katkıda bulunmuştur. Ve Türk milli takımında antrenörlük kariyeri anlamındaki en uzun süre antrenörlük yapılan isimlerden bir tanesidir. Bu da çok önemli bir başarıdır. Yani düşündüğünüzde bütün o yokluklara rağmen bütün bunları sağlayabilmek kolay değildir.
Çok doğru söylüyorsun hocam. Arkadan gelen kuşaklara da bir manada işin cefasını çeken bir isim olarak daha olumlu koşulları bırakan kuşağın temsilcisi gibi görüyorum ben. Coşkun Özal'ı da geçen hafta andığımız rahmetli Adnan Süvari gibi bilmiyorum buna katılır mısın?
Kesinlikle haklısınız ve Türkiye'nin kabuğunu değiştirdiği dönemden söz ediyoruz.
Hı hı.
Yani işte 1950'ler aslında Türkiye'de işte İzmir, İstanbul, Adana, Trabzon, çeşitli yer, Ankara gibi yerlerde futbolun bilindiği, oynandığı yerlerken 60'larla beraber bu değişmeye başlayacaktır. İşte milli lig ardından ikinci lig, üçüncü lig kurulup futbol başka bir boyuta doğru taşınacaktır. Ama bütün o süreç içerisinde aslında o çamurlu sahaların, yoklukların en büyük ceremesini çeken insanlardır bunlar. Ve Coşkun Özal'ı gerçekten çok iyi tanıyor. O süreci de çok iyi tanıyor. İnsan profilini de çok iyi tanıyor. Bence Coşkun Özal'ı özgür kılan nokta orası. İçinden çıktığı toplumu çok iyi tanıyor olması.
Çok önemli. Yani tam bir sosyolojik tespit yaptın. İçinden çıktığı toplumu tanırsa insanlar hangi alanda olursa olsun değil mi? O toplumla daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler. Veri alışverişini daha sağlıklı yapabilirler. Yoksa toplum o bireylerin, o şahısların varlığını benimsemezse, kafanızda dünyanın en güzel fikirleri de olsa kabul görmezse, hayata geçmezse bir anlamda hiçbir şey dönüştürememiş olursunuz.
Doğru, kesinlikle haklısınız.
Hocam, hocam sen hattasın. Özkan'a döneyim. Özkan'cığım son 7 dakika Coşkun Özal'ı anıyoruz. Geçen hafta Adnan Süvari'yi andık. Haftaya Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'yı analım diye konuştuk. Bilmiyorum sence de uygun mu bu iki ismi ayrı ayrı mı analım, birlikte mi analım? Çünkü onların da çok tatlı bir rekabeti var Trabzon'da. Ahmet Suat Hoca gider, Özkan Sümer gelir şampiyon yapar. Özkan Sümer gider, Ahmet Suat Hoca gelir şampiyon yapar. Bir dönem böyle bir ikisinin hem rekabeti vardı hem de Trabzonspor'u alıp götüren yöneticilik, teknik direktörlükleri vardı. Nasıl yapalım haftaya? Onun da ipucunu verelim dinleyicilerimize.
Aslında ikisini bir arada işlemek çok daha keyifli olur. Çünkü aynı felsefenin, aynı toprağın insanları. Hı-hı. Birbirlerinin adeta devamlılar. Yani sadece bir şey, üslup farkı var. Hı-hı. Bu da tam bir Karadenizlere yakışır. İçinde mizah da barındıran, hı-hı, aynı zamanda bir bilimsel tespitleriyle öne çıkan özellikle Özkan Sümer var. Hı-hı. Tam bir yöresinin insanı olan Ahmet Suat hocamız var. İkisini birlikte anabiliriz ve o Karadeniz'de yaşanan o büyük futbol atağını, ya gerçekten bütün Türkiye'yi şaşırtan, İstanbul takımlarına neye uğradığını şaşırtan bir furyadan bahsedebiliriz. Ben Coşkun Hoca ile ilgili lütfen, bir şey söylemek lütfen. İsterim müsaadenizle.
Estağfurullah.
Şimdi aynı zamanda şöyle de bir durumu da hayata geçirdi Coşkun Özar'ı. Mesela Fatih Terim ismini futbol dünyasına kazandırmış kişidir. Yani onu Adana'dan bulduğu zaman, bir yetenek olduğuna inandığı zaman çok eleştirilmiş ama daha sonra omuzlara alınmıştır. Devamında mesela altyapıyla ilgili o da çok ısrar ederdi ama dönem ona çok uygun değildi. Genelde altyapı oyuncularını çok göremezdik. Fakat Ünal Karaman gibi 18 yaşındaki bir genci direkt olarak milli takıma koyma cesareti gösterdi. O cesaretiyle de işte altyapıda işte bir takım oyuncularımızın yetenekleri belli orana geldiyse eğer, belli düzeye geldiyse eğer, hiç çekinmeden milli takımlarda oynayabileceğini de gösterdi o dönemin koşullarında. Ki bugün Ünal Karaman da zaten Fatih Terim'den konuşmama gerek yok. Türk futbolunda ciddi etkiler yarattılar. Ki Adana'ya gitmesi mesela, 3 sene Ankara'da çalıştı Şekerspor'da.
Fatih Terim'den konuşmama gerek yok deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani zaten bir marka isim anlamında kurdun o cümleyi değil mi?
Fatih Terim'i dün itibariyle zaten bir basın toplantısında dinledik ve Türkiye'nin çok vakıf olduğu bir isim. O anlamda söylüyorum. Yoksa
tabii.
Saygımız sonsuz
tabii
Fatih Hoca'ya.
Tabii.
Şimdi devamında şeyi söylemek isterim. İşte Adana Demirspor'a gidişi, Galatasaray'da sürekli çalıştı, milli takımda sürekli çalıştı. Ankara'da sadece 3 yıllık bir macerası var. Ama öyle bir dönem geliyor ki farklı bir atmosfer, kendini geliştirme adına belki de Anadolu yollarına çıkıyor. Ve Adana Demirspor'a gittiği zaman Adana Demirspor'u bambaşka bir hale getiriyor ki Adana işte bir bayram yerine dönüyor. O dönem mesela son derece önemli isimler var takımda. Ki oradaki başarısı da zaten tekrar milli takıma çağrılmasına sebep oluyor. Yani hep bir arayışta. İki ayrı dil biliyor mesela. Bundan bahsetmedik. Galatasaray Lisesi mezunu. Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi kendi toplumunu tanıyor. Ve milli takım olarak farklı toplumların takımlarıyla karşılaşacağı için oradan ne yapması gerektiğini de çok iyi biliyor ve zaten ama dediğim gibi bütün bunlar böyle pat diye olacak işler değil. O uzun süreli macerada ciddi anlamda emek veren bir isim. Tabii.
Geçen hafta da andığımız rahmetli Adnan Süvari'nin de 6 dili takır takır bildiğini yine söylemiştik
evet.
Yayında biliyorsun. Sen de metninde vurgulamıştın. Hocam son 3 dakikamız, sana 1 dakika vereceğim ve teşekkür edip uğurlayacağım bu haftalık da. Şimdi Adana vurgusu yapınca sevgili Özkan, hem bir sosyolog olarak hem bir spor sosyoloğu olarak Adana ile ilgili neler söyleyeceksin? Hakikaten Türkiye'mizin çok farklı illerinden biri, bölgelerinden biri, işte Çukurova'sıyla, pamuk gerçekliğiyle, sinema sektörüne ektikleriyle, futboldaki varlığıyla neler söylersin?
Şimdi aslında Türkiye hakikaten o 7 bölge bambaşka yerler ve karakterler hayatın her alanına da yansıyor. Bu anlamda Adana çok verimli bir yer. Yani Çukurova gibi bir araziye sahip zaten. Ama oradaki insan profili de çok farklı biliyorsunuz. Edebiyat anlamında da, sinema tabii anlamında da, müzik anlamında da ama futbol ve özellikle su sporları anlamında da yani pek çok insan bilmez. Türkiye'deki yüzme alanında en önemli kentlerin başında Adana gelir. Yani o kanallarda yüzerek öğrenirler yüzmeyi ve çok maraton yüzücüler falan oradan çıkar. Çok
Ceyhan, Seyhan nehirleri diyorsun öyle
evet
mi hocam?
Tabii. Burada Adana aslında işte Fatih Terim gibi çok önemli bir ismi. Met Ahmet gibi çok bir dönemin çok önde gelen isimlerinden bir tanesi. Adana futboluyla ilgili yayınlanmış bir kitaptan hatırladığım, okuduğumda çok önemli isimler ve çok önemli figürler var Türk futboluna kazandırılan. O açıdan bence gerçekten çok kıymetli bir şehir Adana ve oradaki rekabet de çok önemli. Adana, Adana Demirspor rekabeti de Türkiye'de önemli bir futbol rekabeti olarak tarihteki yerini almıştır.
İlerleyen haftalarda böyle tatlı şehirler arası ya da aynı şehrin takımları arasındaki Anadolu üzerinden rekabeti de konuşalım hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
Rica ederim.
Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Talimcileri ağırladık. Bu haftada rahmetli Coşkun Özar ile ilgili görüşlerini aldık. Ve Özkan, sana da bir 30 saniye kaldı. Neler söylemek istersin?
Son olarak şunu söylemek lazım. Futbol oynadığı dönemde sırtında olan 5 numaralı forması bugün Galatasaray Müzesi'nde sergileniyor.
Coşkun Özer'in değil
Coşkun
mi?
Coşkun Özer'in evet. Hiçbir zaman kendi camiası, gerek milli takım, gerek Adana şehri hiçbir zaman unutmadı ki bizler, yani onu televizyonları başında izleyen, Türk halkı onun o ciddiyetini, o saygınlığını, o milli takıma sahip çıkışını ve bizi yani heyecandan heyecana oturduğu yerde sürükleyişini hiç unutmadık. Dolayısıyla bugün böylesine yüksek karakterli bir isme yer verdik ve saygıyla andık diyeyim ben son.
Özkan'cığım sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ ol, var ol. Haftaya diğer iki isimle, iki kıymetli isimle Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'yı anmak üzere yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.